Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Günahlarımıza estağfirullah diyelim, her halimize elhamdülillah diyelim. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın selamını, saadet dualarını, niyazlarını da ümmeti Muhammed'e sizler vesilesiyle edelim. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim artık Ramazan-ı Mağfiret Nişan'a bir hafta bile kalmadı. Yani inşallah önümüzdeki cuma akşamı Ramazan'ı idrak etmiş olacağız. İnşallah Rabbim şimdiden Ramazan-ı Şeriflerimizi kabul eylesin. Şaban-ı Şerif'in çıkışını hakkımızda hayır eylesin. İnşallah bu dualarla da sizleri selamlamak isteriz. Dolayısıyla bugünkü dersimizde Mesnevi-i Manevi'den bazı bölümler seçtik ama aslında fakirin niyetinde şöyle bir manevi yolculuğumuz ne mesabededir. İstiğfarlarımız, tövbelerimiz, zikirlerimiz ve Ramazan'a gelirken nasıl bir yenilenme bizi bekliyor, bunu düşünmek lazım. Fakat sesimiz biraz, soluğumuz biraz az çıkıyor. Çünkü bizlerin de boynu bükük. İşte yine bir Recep Şaban geçti. Yine Recep Şaban'ı hakkıyla idrak edemeden Ramazan'a geçiyoruz. Kim bilir bu Ramazan nasıl geçecek diye de düşünüyoruz. Nereden başlayalım sözü devamlı olarak bize söylenilen, bize sorulan, sizin postalarınızda gönderdiğiniz muhteviyat olarak efendim metnin bir nevi hulasası gibidir. Nereden başlamalı? Efendim bir yerden başlamalı. O bir yer sizin hayatınızda gerçekten programa alabileceğiniz bir yer olarak başlamalı. Mesnevi manevi satırları birazdan bize bunu anlatacağı için girizgahı da böyle yapıyoruz. Biliyorsunuz bu programda biz Hikem-i Atayiye'den Mesnevi manevi Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin eserinden ve ayrıca bazen Mesnevi Nuriye'den Bediüzzaman Üstad Hazretlerinin eserinden de belli bölümleri okuyarak güzel böyle bir sizin zihninizde ufuk açıcı bir sohbet yapmaya, bilgi veya hal aktarımı için bu eserler üzerinden istişare etmeye gayret ediyoruz. Şimdi bu çerçevede tekrar başladığımız yere dönersek, nereden başlamak lazım sözünün muhatabı eğer biz isek, bu soruyu kendimize sorup, başkasına sormaktan öte kendimize sorup, işte şunu yapmak lazım, şunu terk etmek lazım. Mesela hep üzerinde duruyoruz şu namaz meselesiyle alakalı. Namaz dosdoğru olduğu müddetçe, namaz insanın hakikaten düşüncesini, hayatını böyle içine alabilecek bir güzelliğe dönüştüğü müddetçe, o insan artık yavaş yavaş bir yola doğru koyulmuştur. Yani hepsi birden olmaz ama birini başarmakla diğerleri de harekete geçmiş olur. Mesela namaz için diyorlar ki uzmanlar, efendim alimler, hatta günümüzün modern psikolojiye bakan kişiler bile insanın hayatında bir düzenin olması, yani belli bir şeyi düzenli olarak yapması, tabii bu günah olarak değil, kabahat olarak değil, yani hayatında rahatını terk edecek şekilde kendi, çünkü insanın rahatı nefsin isteğine bağlıdır, nefis de daima kötülüğü isteyicidir. Yani bir insan böyle gayet rahat bir biçimdeyken ibadet edemez, ilim öğrenemez, yemek bile yapamaz ya. Hani bir düşünün, hani bir hanımın, bir erkeğin neyse artık evde yemekleri kim yapıyorsa veya bir yerde çalışan bir adamı düşünün. Yani yatarak, rahat ederek, şöyle arkasına yaslanarak bir yemek dahi yapamaz. Nerede kaldı? Kulluk yapsın. Yani insanın bir mesafe kat edebilmesi için bir şekilde kendi nefsinin isteklerine veya tabii ortamına kısmi olarak rızaya uygun şekilde muhalefet etmesi lazımdır. Mesela insanın çok acayiptir. Bu bel ağrısından müşteki olduğum sıralar bir doktora gitmiştim. Doktor acayip bir laf etti. Yani nereden biliyor tabii bilemiyorum ama biz de tabii onun ilmine itimat ederek şimdi burada nakledeceğiz. Neticede profesör işte bu işi okumuş etmiş bir adam. Dedi ki yani tespit edilen donelere göre, yani elimizde tespit edilen araştırmaların verdiği neticeye göre, yer çekimine maruz kalarak yer çekiminin zıttına hareket eden tek mahluk insan dedi. Yani beli ağrıyan, bel ağrısı çeken. Hani kuşların kanatları falan vardı, demek bel ağrısı çekmiyorlarmış. Demek ki bel ağrısından kurtulmak için biraz yerden kesilmeli mi acaba? Neyse, dağıtmayayım konuyu. Yani işte dört ayaklı gidenler, iki ayakla gidenler, yerde sürünenler, bunlar bel ağrısı çekmez dedi yani. Dolayısıyla insan aslında doğduğu andan itibaren yeryüzüne muhalefet eden bir tarzı vardır dedi. Bakın şimdi hani diyoruz ya, ya bizim fıtratımız bu falan diyoruz. Hayır, fıtratımıza bakarsanız aslında biz yeryüzüne, yerin çekim gücüne karşı ayakta durmayı isteyen ve iş yapmak için o rahatı terk eden bir mahlukuz. Bunun manası da böyledir. Yani mana cihetinden baktığınızda da böyledir. Bir insan rahatı istediğinde o yer çekimine maruz kalıp da hiç kımıldamayan ve neticede toprağın çürüttüğü, yeryüzünün yediği bir adam haline gelebilir. İnsanın bir şeyleri başarabilmesi için kendi efendim yere bağlı olan, bu dünyaya bağlı olan rahatından bir parça uzaklaşması icap eder. Yani bu mühim bir meseledir kıymetli dostlar. İşte namaz nefsin emrettiği, nefsin çok istediği, ayıla bayıla yaptığı bir şey değildir. Ya namaz zordur falandır, işte hayatımıza tatbik etmekte güçlük çekiyoruz diyor ama doğru, yürürken de zaten yeryüzüne muhalefet ediyoruz. Bir insan oh ya yürüyorum, ne güzel vallahi yürüdükçe ağrılarım geçiyor, hiç de yorulmuyorum, aa dinlendim demez. Yani beyninde belki sıvı olarak endorfin salgıladığından mutluluk hormonları vesairesi harekete geçer ama neticede bir yürümenin bile bir bedeli vardır. Yürümek bir nimettir ama o nimeti harekete geçirmek bile bir yorgunluktur. Bir emek ister. Şimdi insan hayatında manevi olarak bir şeye emek vermezse, mesela ağzına geleni rahatlıkla konuşursa, her ağzına geleni konuşuyor. Geçenlerde mesela bu bir şey merak ettim de baktım, bu internet ortamında yazı yazan birçok insan var. Bu tweet mi diyorlar vesaire diyorlar. Yani o kadar terbiyesizce, o kadar ahlaksızca, yani birbirleriyle yazışmalarını, yani çok affedersiniz, karşı cinslerin birbirleriyle konuşmasını kastetmiyorum. Ya mukaddesata, kitaba hakaret edenlerden tut da kendisini Müslüman zannedip de ahlaksız ahlaksız konuşan insanlara kadar. Sanki kendisi allame, hocaları almış oraya koymuş, ötekisini almış bununla kıyaslamış, ötekisini yaftalamış. Gelsen karşına çıksa yani vurmaya kıyamayacaksın, tüy gibi bir heriftir. Yani ne ilmi vardır ne bilgisi vardır, oraya olduğu gibi ne varsa boşaltır, rahatlar. Sonra karşı taraftan da ona birileri cevap yetiştirir. O cevap yetiştirdi diye iş inada biner. Bu ikisinden biri, lütfen burayı dikkatli dinleyin. Bu ikisinden biri eline fırsat geçince bir güç mü elde etti, bir makam mı elde etti, para mı elde etti, ne bileyim devlet mi, otorite mi, asker mi elde etti, eline silah mı verdin? İlk yapacağı iş inatlaştığı insanı öldürmek, inatlaştığı insanı boğmak olacaktır. Yani bunu nasıl görmez insanlar? Nasıl ağzına geleni konuşurlar? Nasıl her şeyi söylerler? Peygamber ahlakından dem vurduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları bile biliyordu. İslam toplumunda birbirini bu kadar aleyhine konuşan insan var mıydı? Bunun mezhepsizlikle, selefilikle, bilmem neyle ne alakası var? Doğrusunu biliyorsan doğrusunu konuşur, ortaya koyarsın. Ve diğer insanları da o doğruya davet edersin. Ama ilmi olmayan, akademik olmayan veya en azından tenkit adabından da uzak olan bu şekildeki konuşmak kimin haddine olabilir? Bir inanmış Müslüman nasıl bunları yazabilir? Nasıl çizebilir? Yani buna ne cesarettir? Yani çok büyük bir cesarettir. İşte insan fıtratına müdahale etmediği zaman kendisi bu sefer kendisi dine uymadığı için dini kendisine uydurmaya çalışır. Rahatına gelecek şekilde böyle işler yapar. Adına da hizmet diyebilir. Adına da cihat diyebilir. Adına da bir sürü kulp takabilir. Fakat bunların zaten izahını dinimiz yapmıştır. Şirkin, küfrün, kafirin, müminin, ibadetin, taatın, bunların hepsini din yapmıştır. Bunların tarifleri bitmiştir. Ama insanlar öğrenmekten uzaklaşıp, gayret etmekten uzaklaşıp, çabucak böyle aktif bir insanmış gibi görünmeyi rahatlıkla istediklerinde, sadece bir alandan düşmezler. Girdikleri sahayı da berbat ederler. Emek vermeden, gayret etmeden, terlemeden, ağlamadan, üzülmeden insan bu manevi sahaya hizmet edebilir mi? Ağzına geleni konuşuyor, gıybet ediyor, dedikodu yapıyor. Ondan sonra diyor ki niye namazdan zevk alamıyorum? Niye hayatımız böyle? Ya hiç kendini sıkma, o andaki pozisyonunu kontrol etmek gibi bir şeyin içine girmiyoruz ki biz. Girmediğimiz zaman da iyice körleşiyor iş. Hani bir ayak sakat olduğunda kıymetli dostlar, Allah muhafaza, ayağı sakatlandığında bir insanın, yani bir bacağında çıban çıksa, bir tırnağa kalksa, üzerine basamasa, diğer ayağı da ağrımaya başlar. Dengesiz yürüdüğünden bu sefer beli, sırtı da ağrımaya başlar. O rahatsızlıktan dolayı sinirli olabilir, rahat uyuyamayabilir. İhtimal bütün azalarına o hastalık bir şekilde sirayet eder. Ya ağrı olarak ya huy olarak. Şimdi biz bunu biliyoruz. Fakat manevi hastalıklarımızda hiç mücadele etme durumunda olmuyoruz. Hiçbir şekilde bu rahatı terk etmiyoruz. Hiçbir şekilde sıkıntı çekmiyoruz. Halbuki buna emek verilmeli. Yapıyoruz, tekrar bozuluyor. Tekrar emek verilmeli. Tekrar emek verilmeli. Yani neticede yapılacak şey belli çünkü. Biz yapmadığımızda değişecek değil ki. İşte tam da Ramazan bunları konuşmak için büyük fırsat kıymetli dostlar. Yani bir insan hayatına güzel bir şey dahil ettiğinde, etmesi durumunda dedik, söz buraya kadar uzadı. Mesela ben namazı hayatımda düzgün bir biçimde kılmaya çalışacağım. Namaza mani olacak işlerimi terk edeceğim. Namazı öncelik vererek hayatımı, günlük programımı namaza göre ayarlayacağım diyen bir insanın hayatında bir şeyler düzelmeye başlamıştır. Sakat olan bir şey insanın hayatını nasıl bozuyor, o sakatlık hayatının diğer kesimlerine, huylarına yansıyorsa, hayatındaki iyi bir şeyi kaim kılmak, iyi bir şey için rahatını terk edip o efendim dünyanın kendisine hitap eden kısmını bir kalemde geçip ona ruhi olarak efendim zaaflarını bir kenara bırakarak muhalefet ederse, bir şekilde hayatındaki güzellikler de başlar. Ne bileyim, işte daha merhametli olur, daha şefkatli olur, daha dikkatli olur. Hiçbir şey olmadı, daha temiz olur, ağzı daha Kur'anlı olur. Bizler nereden başlamalıyız sözümüze? Velhasıl şu cevabı vermek durumundayız. Rahatlıkla yaptığımız ve bizi hakikaten üzen, fıtratımızın gerektiği şekliyle bizi en sonunda mahcup edecek derecede kontrolsüz olarak yaptığımız şeylerden birini, sadece birini düzeltmek için bir gayret edilmeli. Sonra bizi düzelten, düzgün ve iyi olduğunu düşündüğümüz bir mevzuyu da hayatımıza dahil etmeli. Bazıları diyorlar ki Ramazan'da sadece oruç mu tutuyorsunuz? Öyle demeyelim. Oruç tutan arkadaşlarımıza diyelim ki namazı kılmamız lazım kardeşlerim diyelim. Bak ne güzel oruç tutuyorsun. Zaten bak günler de uzun. Bu oruç sana şahit olacak. Senden iftar saati ayrılacak. Rabbinin katına çıkacak. Ona sorulacak. Kulun durumu neydi? Allah aç kaldı, beni tutmaya kalktı ama namaz kılmadı. Şunu şunu yaptı, şunu şunu etti diye. Bu sefer oruçta hani şahit olarak dinlenmek istense, değil mi? En iyi şahidi seçmek ister herkes. Yani en iyi şahidimiz olabilecek orucu biz ahirete, ahiret yurduna Cenab-ı Hakk'ı ısmarladığımızda aleyhimize şahitçi olarak göndermememiz lazım kıymetli dostlar. Bu noktadan bakmamız lazım. Yoksa işte İslam bir bütündür, hepsini anlatın da siz böyle hafif yumuşatıyorsunuz da pembeleştiriyorsunuz da. Yahu ne alakası var? Ne alakası var? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hepsini söylemiş zaten. insanlarımızın artık tard edilmeye, reddedilmeye değil, birleşerek, müjdeli haberler vererek birbirimizi teşvik etmeye ihtiyacımız var. Allah bu ümmeti Muhammed'i hayır işlerine teşvik eden bütün güzel insanları abad eylesin. İnşallah onları ve bizleri hayırlı hizmetlerle merzuk eylesin kıymetli dostlar. İşte Mesnevi-i Manevi'de bu meseleyi anlatacaktır. Şimdi diyecektir ki insanda beş his var. Beş his insanı belli bir noktaya çeker. Fakat bu beş hissin de bağlı olduğu bir yer var. Nedir o yer? Yani işitme, görme, koklama vesaire olabilir. Sezgi gücü olabilir. Hani buna başka şeyleri de katabilirsiniz. Fakat bunlar neticede sıhhatli oluşu sadece beyin fonksiyonlarıyla izah edilmez. Çünkü görmek ayrı bir şeydir. Gördüğünü değerlendirmek ve gördüğünden değer kazanmak veya değer kaybetmek insanın beyninden farklı, beyin fonksiyonlarından farklı bir şeyin kuvvesine ihtiyaç duymasıyla alakalıdır. Nedir o? Kalptir dostlar. Bir insanda hislerin menbaı olan kalpte bozukluk ve hastalık varsa artık o kişinin görmesi, işitmesi, herhangi bir değerlendirmeyi doğru yapması beklenemez. Güzel görmesi, güzel anlaması beklenemez. Peki insan kalbi nasıl düzeltir? Bunu nasıl halleder meselesine gelince? Eğer arzu ederseniz bunu biz şöyle bir nefeslendikten sonra inşallah devam edelim dostlar.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Doğru yerdesiniz. Burası Moral FM. Moraliniz yerinde olsun.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, kıymetli kardeşlerimiz, Mesnevi-i Manevi'den Hikem-i Atayiye'den sohbete vesile olan programımızın ikinci bölümü başlamış oluyor. İlk bölümde evet sizlere arz ettiğimiz gibi Hazreti Pir Efendimiz şimdi bu hususta şöyle güzel bir noktaya temas ediyor. Şimdi sen herhangi bir hissini, herhangi bir efendim hissediş, bir azanı, bir hassanı eğer ıslah edersen, yani bu bakışın olabilir, dinlemen olabilir, ağzın olabilir, yani herhangi bir hissini sen sağlam bir kalbe istinad edip de bir şekilde bunu devreye sokarsan öteki hisler de onun peşinden gelir. Mesela söz dinlemeyi, hak sözü dinlemeyi kendimize adet edinirsek diyelim farz-ı misal, ki bendeniz şu anda metnin özetini size veriyorum. Çünkü buradan da başka bir yere geçeceğim. Şimdi ne olur insan bu hak sözü dinlemeyi kendisine alıştırırsa, bu şekilde yani ben dinleyeyim, bunu yapmaya çalışayım diye gayret ederse artık güzel şeyleri dinlemeye başlar ve çirkin şeyleri dinlemekten de hoşlanmaz hale gelirse, bir gözünüzde canlandırın kıymetli dostlar. Bunun insan empatisini kurabilir. Yani acaba nasıl bir şey oluyor diye böyle fezalar gibi, yok canım biz bunu asla düşünemeyiz falan demenin alemi yok. Şöyle bir tefekkür edin, kendi zihninizde gözünüzü kapayın, bir canlandırın. Tabii şoför arkadaşlarımız bunu denemesinler direksiyon başında, ama yani şöyle bir muhayyelelerinde kıyaslasınlar. Devamlı güzel sözler dinlemeye alışan bir insan. Mesela görüyorum bazen bendeniz taksiye falan bindiğimde, herhangi bir araca, bazı arkadaşların araçlarına bindiğimde açıyorlar, bir şey dinliyorlar. Ya Kur'an-ı Kerim meali dinliyorlar, ya Moral FM'i dinliyorlar, sohbet dinliyorlar, bir şey yapıyorlar. Başka kanalları tercih etmiyorlar. Sebep? Çünkü diyor ki yani bak ben şu anda zaten bir vakit harcıyorum, yolda gidiyorum. Bari bu vaktim değerlensin. Bakıyorsunuz o insan sizinle konuşurken de din, kitap, Allah, peygamber, ruh Nefis terbiyesi bunları soruyor, bunları konuşur hale geliyor. Yani artık dedikodu dinlemeye, lüzumsuz şeyler dinlemeye meyletmiyor. Artık hissiyatı onu, kalbindeki his, güzel şeyler dinleyerek orada yer tuttuğu için, kalpte de bir düzelme emaresi başladığı için, onu artık iyi şeyler dinlemeye sevk ediyor, kötü şeylerden uzaklaştırıyor. Şimdi bununla beraber o dinlediğini görmeye çalışıyor insan. O dinlediğini yapmaya çalışıyor insan. Ve ona göre de konuşmaya başlıyor. Yani dinlediklerini aktarma ihtiyacı hissediyor. Yani duyduğunu bilgi olarak satan kişileri kastetmiyorum. Fakat başlangıçta bu bile mazur görülebilir. Yani başka bir şey konuşacağına, en azından ben şunu duymuştum diyerek bir söz nakletmesi bile maalesef konuşmasından iyidir. Öyle konuşmaya, öyle görmeye, öyle yaşamaya, onunla alakalı şeyleri takip etmeye, kalbi orayla ilgili olmaya başlıyor. Bakın, bir his, bir hissin düzelmesiyle beraber diğer hisler de sanki peşi sıra onu takip ediyor. Hazreti Pir bunu söylüyor. Sen bir hissini nur ile doldursan veya bunu daha üst mertebede açalım, biraz daha hani avami tarzda değil de biraz daha havas noktasından söyleyelim. Bir insan gözüyle bir hakikati, bir tecelliyatı görse, yani bu Kabe olabilir, Kabe-i Muazzama'da gördüğü bir nur olabilir, hayatında gördüğü bir rüya olabilir, İşte ayeti kerimelerin, hadisi şeriflerin anlattığı bir hakikati kendi gözleriyle Allah ona yaşatmış ve göstermiş olabilir. Göz onu gördüğü andan itibaren, o nurla buluştuktan hemen sonra kulağını, ağzını, hayatını, davranışlarını da düzeltmeye başlıyor. Öyle değil mi dostlar? Yani insan kulağıyla duyduğu bir şeyin tesirinde kaldığında hayatı değişiyor. Ne bileyim, gözüne bir nur göründüğünde, gözüne bir feyiz-i ilahi göründüğünde, bir ayetin sırrı zuhur ettiğinde o insanın hayatı değişebiliyor. Ne muazzam bir şey diyor, ne muazzam bir sohbet diyor, ne güzel bir Kabe diyor, hayatı değişiyor. Şimdi şunu anlatmak istiyorum kıymetli dostlar. İnsan hayatında bir şeyi manevi olarak programa aldığında hayatı düzene girmeye başlamıştır. Nokta. Bu çok önemli bir nokta ama. Hem nokta hem de önemli bir nokta. Şimdi bizler de tam bu Şaban-ı Şerif'in son günleriyle Ramazan-ı Mağfiret nişanına geçerken, şu anda hayatımızla alakalı bu kısır döngüyü kırabilecek veya hayatımızda hakikaten bizim bakışımızı, dinleyişimizi, konuşmamızı daha güzel bir noktaya taşıyabilecek bir ameli içine, hayatımız içine dahil etmek zorundayız. Bir şekilde bunu programa almak mecburiyetindeyiz. Bu ne olabilir? Yani bir şeyleri okumak olabilir, Kur'an-ı Kerim'i okumak olabilir, tefsir olabilir, cemaatle namaz kılmak olabilir, kaza namazlarını iade etmek olabilir, gıybet etmemek, yalan söylememek, yanlış yere bakmamak, yanlış şeyler konuşmamak, bunlar aslında hayatımıza farzların haricinde, yani farz olanları zaten bunu yapsan daha iyidir, bu ibadetten daha iyidir denebilecek alternatifi yoktur. Farz ibadetler zaten vazifemizdir. Yani o zaten kategori dışıdır. Fakat yani gerçekten insan hayatında bir şeyleri, güzel şeyler, adımlar noktasında değiştirmek istiyorsa, bu adımlarını en önce çirkinliği izale edecek şekle dönüştürmesi lazım. Çirkinliği izale edecek şekle dönüştürmesi lazım. İşte anlattığımız mevzular herkesçe bilinen mevzular. Bendeniz hatırlıyorum, ilk hutbeye çıktığımda Atikali Camii'nde ilk hutbemi vermiştim. Bu staj içindi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 17 yaşında mı, 18 yaşında mı neydi? Bana hutbede konuşmak anlamsız geldi kıymetli dostlar. Yani şöyle bir cemaate baktım. Allah dedim ya, Allah Teala'nın kitabı var dedim yani. Bunu kitapta yazdığını bilmiyor musunuz? Bilmeyen var mı dedim. Hatta düşük de not almıştım biraz o hutbeden. Staj notum düşük gelmişti, böyle konuşulur mu falan demişlerdi. Yani bilmeyeniniz var mı, duymayanınız var mı? Allah'ın Kur'an'ında içki içmek haramdır. Bunu işitmeyeniniz var mı dedim ey cemaat. Yok. Şimdi artık bunun içelim mi, içmeyelim mi, yapalım mı, yapmayalım diye mütalası olmaz. Şu çıkar karşımıza en fazla. Hayatımızda böyle bir illet varsa bundan nasıl kurtulabiliriz? Bu bir kere ferdi bakış açısı. Etrafımızda, ailemizde bu fiilleri yapanlar varsa bunlara nasıl engel olabiliriz? Nasıl bu alışkanlıklarından vazgeçirebiliriz? Bununla iş bitmiyor. Bunu yayan, bu kötülüğü teşvik eden insanlara karşı nasıl bir direnç gösterebiliriz? Fitne çıkartmadan fakat duruşumuzu da bozmadan bunlara nasıl mani olabiliriz? Bunlara bir Müslüman kafa yormuyorsa kıymetli dostlar, o insanın imanı gerçekten şüphelidir. Yani bu hadis-i şerifle sabit. Yani eliyle müdahale etmiyor, diliyle müdahale etmiyor, kalbinden buğz etmiyor. Yani çocuğu sigara içse ben diyor senin bacaklarını kırarım şerefsiz, atarım seni evden diyor. Hemen sokağına çıkıyor, yan tarafta adam içki satıyor, ona gıkını çıkartamıyor. Yani bu yiğitlik senin çocuğuna mı söküyor? Ben kalk da adamı tehdit et demiyorum. Sen hayatında sosyal olarak neye emek veriyorsun da iyi Müslüman modelini hemen kendine yakıştırıp da mücahit ilan ediyorsun? İşin kolayına kaçmanın ne alemi var? Çocuğun müsriflik yapıyor, efendim fazla para harcıyor, ne bileyim dondurmanın yanına bir tane de simit aldı diye israf etmeye utanmıyor musun? Suriye'de bu kadar aç insan varken diye kafa tutuyorsun. Öte yandan kendin bu cemiyetin fukarasıyla ilgilenmiyorsan, faiz sistemiyle alakalı bir alternatif oluşturamadıysan, bu faizle alakalı, bu insanların emeklerinin çarçur edilmesiyle alakalı ferdi içtimai hayatında bir fikrin bile yoksa ve bununla alakalı bir yapılanmaya, bir enerji sarf etmeye bile niyetin yoksa, o zaman şöyle yapacaksın. Tamam, ben kendi ailemden başlayayım diye düşünebiliyorsun ama hayır. Sen hemen gücünün yettiği adamı bırak, en önce gücünün yetemediği kendi nefsine bir bak. Kendi nefsinde bazı şeyleri çöz, o ilimle mücehhez olmaya gayret et. Sonra da bunu insaflı bir şekilde etrafına yaymaya, etrafına bu güzel ahlakı neşretmeye gayret et. Yani iman insanda aktif bir hal ister kıymetli dostlar. İman eden bir insan yerinde duramaz. İnanmış mı? Gerçekten mi inanmış? İman nedir? Efendimiz tarif ediyor. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'del mevt. Altı maddedir, altı efendim safhadır. O sonradan ilave edilen cümleler, daha doğrusu devam ede gelen cümleler, o altının içerisindeki maddeleri açmak içindir. Hakkun diyorsun, eşhedü en la ilahe illallah diyorsun arkasında. Bakın âmentü billahi, imanın şartları içerisinde şehadet yoktur. Allah'a iman, meleklere iman, kitaba iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kadere iman, değil mi? Altı etti mi? Altı etti. Peki hakkun dedikten sonra ne diyoruz bir sefer? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peki imanın şartlarından mıdır şehadet? Hayır. Neyin şartlarındandır? İslam'ın şartlarındandır. Peki niye amentünün sonunda söylüyorsun? Hiç düşündük mü bunu acaba kıymetli dostlar? Çünkü gerçekten inanan bir insandan o iman hemen bir fiiliyat bekler. Hemen bir icraat bekler. Âmentü billahi. İnandım diyorsun ya. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Meleklerine, peygamberlerine inandım diyorsun. Bu hemen akabinde bir hareket ister. Bu imanın gerektirdiği ilk harekette bir konuşmaktır. En azından dille bunu ifade etmektir. Çünkü iman kalbe yerleşmişse muhakkak bir icraat ister. İlk icraatımızı da şehadetle yaparız. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek bütün bu imani nizamın, intizamın hayatımızda hemen tesirini göstermesi için şehadeti peşin peşin söyleriz. Söylemek durumundayız zaten. İman insanda bir icraat ister. Eğer insan inandığı halde etrafına faydalı olabilecek bir hizmete, hayatında o imanın gerektirdiği bir fiile sahip değilse, bununla kaim değilse, inandığı halde rahatına muhalefet edemiyor, üretmekten, düşünmekten aciz bir durum sergiliyorsa, o insanın imanı henüz kalbe tam yerleşmemiştir. Çünkü kalp, maddi olarak bile bakıldığında kalp, tıkanıklık olduğunda nabız bozuk atar. İnsanın hayatını tehdit edebilecek noktaya gelebilir. Kalp vardır, vardır ama damarlarında tıkanıklık vardır, aksama vardır, randımanlı çalışmıyordur. O yüzden de sıhhatli olmadığı için o kişinin bir ayağı çukurdadır. İmani olarak da bir insanın bir duruşu, fiili yoksa, bir düşüncesi yoksa, cemiyete ait, ferde ait, aile teşkilatına ait bir gayret içerisinde ve bir dert, en önemli sırlı kelime, tılsım gibi kelime bu zaten. Dert, dert. Bir derdi yoksa, bu adam dertsiz, tasasız, gamsızsa, etrafına saldırıp da kendisini dört dörtlük zannediyorsa, bu insanda henüz bir imani sıkıntı vardır. İman o kalbe tam yerleşemediği için onun gözünden, kulağından, ağzından o iman kokusu, o iman aşkı ve derdi maalesef dışarı çıkmaya güç bulamamış. Öyle toprak altında yukarı çıkmaya kuvvet bulamamış, damarı yetmemiş, tazyik yetmemiş su gibi toprak altında kalmış olur. Toprak üstüne çıkmadıktan sonra da suyun insana faydası yoktur kıymetli dostlar. İşte bu meseleyi iyi düşünmemiz lazım. İnanıyorsak bu imanın gerektirdiği hal ve harekata girmek lazım. Kur'an evet her şeyi eksiksiz olarak söylemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu imani nurun kalbe nasıl yerleşmesi gerektiğini, kalbe yerleştirdikten sonra da nasıl fiiliyata dönüştüğünü göstermesi açısından yegane, yani alternatifi yine olmayacak derecede yegane, önem sırası hiçbir zaman değişmeyen şahıs Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Diğer kişilerin kıymeti o peygambere tabi oluşlarına göredir. Efendimiz'e tabi oluşlarına, Efendimiz'in kendisinden, Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine uygun olarak o kişiden razı olmasıyla alakalı kişi paye alır. Bakınız sahabe-i kiram hazaratı. Bizler sahabeyi tadad edecek, sıralandırmaya efendim tabi tutacak bir konumda ve durumda değiliz. Fakat birçok alim sahabe-i kiramı tabaka tabaka ayırmışlardır. İşte ilk Müslüman olanlar, ilk 40'a kadar Müslüman olanlar, 40'tan sonra Hazreti Ömer'den sonra Müslüman olanlar, işte hicrette Müslüman olanlar, hicretten hemen sonra Müslüman olanlar, Bedir'de bulunanlar, Bedir'den sonrakiler, Uhud, Mekke'nin fethi, böyle tabaka tabaka ayarlamışlardır. Bunlar içerisinde demişlerdir ki, biz onun ayaklarının altına kurban olalım. Vahşi, yani Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit eden vakti cahiliyetinde Vahşi isimli bir zat var biliyorsunuz. Daha sonra Müseylemetül Kezzab'ı, bakın o da çok manidar, aynı zat yalancı peygamberi katletmiş. Ve hatta katlettikten sonra da başını gökyüzüne kaldırıp ey Resulullah'ın ruhu şimdi benden razı mısın, benim yüzüme bakabiliyor musun diyerek hüngür hüngür dakikalarca saatlerce ağlamıştır. Vahşi'yi gördüğünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni görünce gayri ihtiyari amcamı hatırlıyorum. Tam benim karşıma oturma mealinde bu şekilde bir şey söylüyor. Ve kıymetli dostlar bakınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi diye diyorlar ki sahabinin eğer derecelendirme yapılsa en alt basamağında olan kişi vahşidir diyorlar. Efendimizin memnuniyeti, Efendimizin rızasının büyüklüğüne bakın. Ama aynı zamanda şu sözün de büyüklüğüne bakın. Hazreti Vahşi aleyhissalatü vesselamın huzurunda bulunmayan diğer bütün velileri kıyaslasalar onun bindiği atın burnuna kaçan toz mesabesindedir diyorlar. O halde insanların yakınlığı, kalplerinin temizliği, Allah katındaki efendim takva oluşları, ekrem oluşları, efendim o şekilde makbul sayılışları hep Efendimizin izinden gitmekte olur. Çünkü iman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere aktarmış olduğu, Kur'an'ın beyan etmiş olduğu şekliyledir. ve o imanın gerektirdiği hal, harekat, sekenat, konuşma, nazar, hizmet, hepsi muhabbet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı saadetinde mevcuttur. Şimdi bu noktadan alarak şunu hatırlatmış olalım kıymetli dostlar. Ondan sonra inşallah 3. bölümde sizlerle başka bir mevzuya devam edeceğiz. Şimdi ayan oldu, beyan oldu ki kıymetli dostlar, bir kere hayatımızda muhakkak bize ait, maneviyatımıza ait bir renk bulunmalı. Bir kere zaten mümin olduğumuza ait bir şey var. Bu işin çerçevesi. Yani bir resim yapacaksın. Bu resmi kalkıp da çerçevenin dışında bir yere, tuvalin dışında bir yere yaptığında o resim sayılmıyor. Yani resim tahtasına yapmak gibi bir şey. İman ve İslam'ın hudutları, farzlar, nehiler, helaller, haramlar o çerçeveyi belirliyor. Onlar zaten yapacağımız şeyler. Namaz, oruç, zekat, fırsatımız, kuvvetimiz, mali imkanımız varsa hac. Bunlar zaten farz olan şeyler. Helal haram da öyle. Haram olan şeyler de belli. Fakat bu çerçeveyi bozan farzlarda sakat bir şeyimiz varsa hemen onu düzeltmek mecburiyetindeyiz. Kıymetli dostlar, bu işin şakası yok. Yani yanlışlık yapıyorsak hemen düzeltmek ve mücadele etmek durumundayız. Aynı şekilde ailemizde de bunu kaim kılacak şekilde gayret etmek mecburiyetindeyiz. Ve yine aynı şekilde cemiyetimizde namaza mani olan, oruca mani olan şeyleri kaldırmak için elimizle dilimizle bir şekilde müdahale etmek mecburiyetindeyiz. Ve namaza, ibadete, Allah'ın kitabını okumaya, öğrenmeye teşvik için hepimiz gayret eden inanmış insanlarsak kişiler olmak mecburiyetindeyiz. Bu zaten bizim mecburiyetimiz. Ekstra bir şey değil yani. Mecburiyetimiz. Bunların haricinde gıybetti, dedikoduydu, birbirimize hakaretti gibi mevzulardan uzak durmak. Bu çok mühim. Aile arasındaki, hısım akraba arasındaki küskünlükleri barıştırmak. Hayatımızda, ailemizde güzel bir şey kaim kılmaya çalışmak. Bu arada kıymetli dostlar, insanın hayatında muhakkak bir zikir bulunmalı. Yani insan hayatında namaz sonraları o 33 tesbihlerin haricinde ayrıca bir tevhidi olmalı. Bir salavat-ı şerifesi olmalı. Bir virdi olmalı insanın. Yani sahabe-i kiramın neredeyse şöyle hayatlarına baktığımızda istisnasız hepsinin hayatında farz ve sünnetlerin haricinde ayrıca yaptıkları bir iş var. Yani fukaraya yemek dağıtmak gibi. İşte falanca kişiye hizmet etmek gibi. İşte kuşluk vaktinde ibadet etmek gibi. Yani ne bileyim bir şeyleri var. Yani hayatlarında onların kendilerine mahsus o feyiz ve bereketi tahsil edebilecekleri bir davranış şekilleri var. Bir sistemleri var. Zikrullah hepsinde mevcut. Kur'an-ı Kerim hepsinde mevcut. Bizim de bu noktada biraz gayret etmemiz icap ediyor kıymetli dostlar. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kıyamete yakın namazın şekli bile unutulacak buyuruyor. Şimdi bakın Ramazan'da bizim çok kıymetli güzel insanlarımız hani bir sene namaz kılmaz, Ramazan'da namaza başlar. Ne kadar güzel. Allah yine hepsinden razı olsun. Fakat dikkat edin bakın, kimisi dirseklerini yere koyar, kimisi elini bağlamayı bilmez. Kimisi yanlış şey yapar, o salat-ı vitri kılma nasıl kunut dualarını bilmez. Yani bu Efendimizin hadisi şerifini şimdi düşündüğümüzde, bundan bir 200 sene, 300 sene evveline gittiğimizde Müslüman bir toplulukta böyle bir şeyin olması neredeyse muhaldi. Şimdi normal bir hal almaya başladı. Yani bayram namazını yanlış kılanlar, teravih namazını yanlış kılanlar, başını mesela alnını koyup da burnunu havada bırakanlar. Şimdi ben bunları dallı geçmiyorum. Haşa bak. Sakın ha kıymetli dostlar. Fakat şunu anlatmak istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki ahir zamanda namazın şekli bile unutulacak. Şimdi bize düşen ne? O avangelistler bilinmeler gibi kıyametin kopması için hiç kimseye bir şey anlatmayalım da toptan bir kıyamet kopsun, hepimiz geberelim gidelim. Ne olacaksa hesap görelim mi diyeceğiz sapık bir şekilde? Yoksa bu kıyamet alametlerini görüp de yahu kıyamet alametine yaklaşmışız kardeşim. Benim çığırımda, benim zamanımda bu kopmasın. Ben elimden ne geliyorsa yapayım diye gayret mi edeceğiz? Bunlar hakkında biraz düşünün. Ondan sonra sizlerle beraber farklı bir mecradan biraz da sizi rahatlatıcı bir sohbetle inşallah sohbetimizin üçüncü kısmına Bismillah diyelim.
Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Yalnız değilsiniz. Sizin için buradayız. Moral FM.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Oh, Evet kıymetli dostlar, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tabii ki ilk iki bölümde konuştuğumuz şeylerin hepsi bu sözde gelip düğümlenir veya bir şekilde manasını bulur. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Erhamer Rahimin, ibadet taatına kuvvet, günahlardan kaçmak için lazım olan irade ve kudret, sakınmak için lazım olan o vakar, o heybet ancak ve ancak Ali'l Azim olan Allah'tandır. Ya Rabbi, la havle ve la kuvvete illa billah olan Rabbimiz, bizlere inayet eyle, mededü inayet eyle diye düşünmeli. Bendeniz tekrar imanımız şöyle canlansın, ruhumuz revnak bulsun diye sıkça söylediğimiz, sıkça okuduğumuz çok güzel bir kısmı Mesnevi-i Manevi'den sizlere aktarıyorum. Bir kimse geceliğin geceleri Allah Allah diye zikrediyordu. O kadar çok zikrediyordu ki, yani bir kere iki kere değil, dili damağa kuruyor. Bunu artık Allah Allah Allah zikriyle daima kendisini, nefsini meşgul ediyordu. Ve bu meşguliyetinden dolayı artık nefis, bu zikri bu adam bırakmayacak, devamlı zikredecek deyince insanda bir zevk hasıl olur kıymetli dostlar. Yani konuşmanın ilk bölümüne gelmiş olacağız tekrar. Mesela bir adam tembel, ders çalışmıyor diyelim. Ders çalışmaz, ders çalışamıyorum, ders çalışamıyorum. Gayret eder, eder, eder. Ya anlamasam da çalışacağım, anlamasam da çalışacağım. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım dediğinde bir bakar artık onun o rahatı isteyen nefsi der ki bu adam kafasını dersten kaldırmayacak. Bari tekrar bana dönsün diye, lütfen burayı dikkatli dinleyin. Yani seyri sülükte bulunanlar, böyle biraz dervişçilik oynayanlar, sizlere de sesleniyorum haddim olmayarak. Bu nefsin hilelerini anlatıyor büyükler, oradan naklediyorum. Bakar ki bu adam, hayır bu adam bu işi yapmadan bana rahat yok. İlk önce nefis böyle bir şartlı tahliye yapar. Bu şey gibi, balyoz davası gibi, hani böyle bir tahliye yapar en önce. Hadi bir git tamam der, yani anladım ben seninle baş edemeyeceğim der. Ha o anda bir böyle bir şey başlar, şevk başlar insana. Bakar ki ya çalıştıkça bir şeyler oluyor. Bu sefer başarının zevkini alır. Başarının zevkini alır da aa ben başarılı biliyormuşum deyip de yatar. Tekrar ben bir ara bunu başarırım diye eski haline dönerse hapı yutar, kabak gibi kalır ortada. Bu başarıyı yakaladım, bundan ilerisinde ne var diye yoluna devam ederse, bu sefer nefisle arasındaki makası iyice açar, ruha doğru yaklaşır, bu sefer nefsani haller ona çirkin gösterilir. Hani bunun seyri sülükteki adı var, işte şudur budur falan gibi adları var, ama pratikte en net şekilde herhalde büyüklerin anlattığı usul bu. Biz size bu şekilde aktarmış olalım. Şimdi dolayısıyla Hazreti Pir bu detayı ondan veriyor Allahu Alem. Bir kişi Allah Allah dedi, dili damağı kurudu, sonra zevk aldı diyor. Yani öyle değme bir şeyle olmaz. Ramazan'da geldin, aa ben bu kılabiliyormuşum namazı. Ben bayağı Müslüman olabiliyormuşum. Tamam, bayram geldi. Şimdi ben tekrar bunu bırakayım, Ramazan'da yine başlayabileceğim nasıl olsa gibi bir kanaat oluşur. Nefis o adamla baş edemeyeceğini anlayınca biraz ipi gevşetir. Nasıl olsa bu adam bende der. Hayır, oradan alakayı tamamen kat alaka yapmak lazım. Alakayı kesmek lazım. Zikrullah'la meşgul ola ola kişi artık zikirden zevk almaya başladı. Fakat şeytan ona vesvese verdi. Ve dedi ki, ey pak yüzlü efendim, çok söyleyen, ne vakte kadar sen böyle Allah Allah Allah Allah diye duracaksın, ya Allah ya Allah diye tesbih edeceksin. Gece gündüz Allah deyip duruyorsun. Bu kadar Allah deyişine karşılık bir gün lebbeyk kulum lebbeyk diye bir ses işittin mi? Habire Allah diyorsun. Lebbeyk sözünü işittin mi hiç? Lebbeyk emret manasına veya çağrıldığında hemen o çağrıya icabet eden kişinin söylediği sözdür. Mesela işte seslenirsin, Fatih dersin. Fatih de senin o sözüne karşı bilgâne olmadığını, aşkla şevkle tabi olmak istediğini lebbeyk, hani buyur emret manasında gösterir. İşte burada da sen devamlı Allah, Allah, Allah diyorsun. O da sana lebbeyk kulum, lebbeyk ya Abdullah diyor mu? Ne istiyorsun diye ses aldın mı? Evet. Cenab-ı Hakk'ın canibi uluhiyetinden sana bir cevap gelmiyor. Sen bu sıkılmaz yüzünle daha ne kadar Allah diyeceksin? Habire Allah'ı zikrediyorsun. Sana daha hiçbir şey söylememiş. Adamın gönlü kırıldı. Zikri bıraktı ve yattı. Yani böyle içine artık vehim gelince insana böyle olur. Allah muhafaza eylesin. İbadeti de terk eder. O da yattı. Rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı gördü. Hızır Aleyhisselam ona dedi ki, Zikrullah'tan neden geri kaldın? Okuduğun ismi ilahinin zikrinden niçin pişman oldun? Bak sözün tokat gibi inişine bakar mısınız? Allah ismini şerifini okumaktan niçin pişman oldun? Yani bu soruyu hepimiz kendimize soralım. Bak nicelerinin ismini anmışızdır. Onların ismini andığımızdan dolayı türlü türlü gailelere düşmüşüzdür. Nice insanlara dayanmışızdır. Hepimizde, bazen bize de dayanmışlardır. Bizim yüzümüzden de insanlar çökmüş, hayal kırıklığına uğramıştır. Zaten biz kuluz. Yani Allah bilerek yaptığımız hataları affeylesin, bilmeyerek yaptığımız hataları da setreylesin ve inşallah bizi iman noktasında kendisine müracaat edildiğinde karşısındaki insana bu itimadı haklı çıkartabilecek bir ahlak üzere eylesin. Birbirimize muavenette Cenab-ı Hak bizi en başta eylesin. Müttakilere imam eylesin inşallah. Müttakilere imam olmak demek Allah'a dayanıp Allah'a, Allah yoluna gidenlerin de dayanabileceği insan, feyiz alabileceği insan haline gelmektir. Güvenebileceği insan haline gelmektir kıymetli dostlar. İşte neden pişman oldun? Hani hayatımızda birçok insanın ismini anarız ederiz fakat pişman oluruz. Allah dedin de Allah sana ne yaptı da Allah ismini şerifini zikretmekten dolayı usanç gösterdin, pişman oldun diye dervişe sordu. Derviş cevap verdi ve dedi ki, ettiğim zikirlerin karşılığı olarak bana bir lebbek cevabı verilmiyor. Allah'ın kapısında merdut, matrut olmamdan korkuyorum. Ben kendi kendimi avutuyorum galiba. Ben böyle namaz kılıyorum, oruç tutuyorum ama Allah beni galiba sevmiyor. Ben böyle boşuna Allah diyorum. Yani ben böyle zikrediyorum falan da hani Allah'ı çok seviyorum falan diye hissediyorum ama ben galiba kötü bir insanım. Allah'ın böyle yani Allah katında sanki ibadet yapıyorum. Lakin bundan hiçbir faydası yok diye düşünen insanlarımızın sayısı inanın ki hiç de az değildir. Tabii burada Hızır Aleyhisselam'ın gelip de kendisine yardımcı olması da Hızır Aleyhisselam'ın ümmeti Muhammed'e nasıl bir Hızır acil servis hizmeti verdiğini de göstermesi açısından herhalde dikkatinizi çekmiştir. Ben lebbek diye cevap alamadığımdan dolayı Allah'ın kapısında merdut, reddedilmiş, matrut, tard edilmiş olmamdan korkuyorum. Herhalde ben artık reddedildim. Hızır dedi ki, senin Allah deyişin bizim lebbeykimizdir. Senin dertli ve yanık niyazın da bizden bir haberdir. Sen ne zannediyorsun aşık? Sen ne zannediyorsun Müslüman kardeşim? Biz Allah Teala bizi istediği zaman o muhabbet devamlı üzerimizde olduğundan dolayı zaten namaz kılabiliyoruz. Namaz kıldıktan sonra karşılığını Allah'tan alabileceğin şey olarak sana görünse de aslında sen evvel Allah'tan bir şey alıyorsun. O Allah'tan aldığın bir şeye karşılık sen namaz kılıyorsun, farkında değilsin. Yani namazın kendisi zaten sana verilerini aldığını gösteren bir alamettir. Bu söze lütfen dikkat edin. Namaz, oruç, ibadet ve taat kıymetli dostlar. Allah'tan sana bir şey verildiğinin alametidir. O sebepten dolayı bir insanın ibadetinden sevap beklemesi, yani belki Allah onun gönlüne o sevabı düşürür ama sevap beklemesi çok da makbul bir şey değildir. Çünkü ibadetin kendisi zaten mesubattır. Sevap, mesubat, mesabe aynı zamanda netice, olumlu netice demektir. Hani bir ürüne de, bir mahsule de mesube denir, mesabe denir. Atarsın tohumu, sularsın ortaya çıkar. Sevap dediğin şey bir amelin karşılığı mıdır? Evet. Peki güzel kardeşim, sen sevap denildiğinde bir amelin karşılığını olduğunu bilecek kadar aklın, beynin var. Değil mi? Akıllıyım diye düşünüyorsun. Peki şunu düşünmüyor musun? Sen Allah'a amel etmek için Allah sana ne verdi? Senin üzerinde ne amel etti? Sana kalp verdi, sana aşk verdi, akıl verdi, kuvvet verdi, sıhhat verdi, kendisini anma zevki verdi mi? Verdi. Allah'ın ameli değil mi bu? Allah'ın ameli. Senin namazın ve orucun zaten sevaptır yahu. Allah'ın amelinin mesubatıdır, karşılığıdır. Allah kuluna lebbeyk demedense Allah diyemezsin ki. Yani bizim önümüz, ardımız, mazimiz, atimiz, geçmişimiz, geleceğimiz, şu andaki yerimiz, üstümüz, yanımız, sağımız, solumuz Allah'ın rahmetiyle oluk oluk akmakta. Füyüzat-ı Rabbani'nin içerisinde biz adeta boğulmaktayız. Bir ara bizi kuşatan şey acaba ne diye ağzımızı açtığımızda o rahmet içimize giriyor. Gözümüzü açtığımızda o nur gözümüze giriyor. Kalbimizi açtığımızda o feyiz kalbimize akıyor da. Hani bir şey tıkarsın tıkarsın, tazik dışarıda bekler. Ufacık bir aralık bulduğunda oraya nüfuz eder ya. Aslında biz Allah'ın rahmetine karşı direniyoruz. Allah'ın feyzine karşı direniyoruz. Günah dediğin şey, feyizle senin arana giren duvardır, perdedir, sütredir. Sevap dediğin şey, Allah'ın sana verdiği, bahşettiği amelin ortaya çıkmasına müsaade etmendir. Ameli salih budur. Salih amel nedir? Ne diyorlar bazen, evliliği anlatıyorlar. Efendim evlilik doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanla buluşmak. Böyle bir mevzu yapıyorlar, geyik yapıyorlar. Bu tamam, nikah doğru zaman, yani takdirinden güleceksin, işte hayatın düzelecek falan. Kardeşim ibadet de aynı. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir adam olarak durmak. Doğruyla buluşmak ya. Beden bu dünyada yaratılmıştır ama, beden bu dünya için yaratılmıştır ama buraya ait değildir. Onda bir ruh vardır. Bir taraftan o yukarı çeker. Bu çatışmayı önlemek, bu zıtları birleştirmek için manevi bir nikah var, lazımdır. Bu manevi nikahın adına iman derler. Bu manevi nikahı akıl evliliği yaptığında çocuğun da bir naneye benzemez. Aile hayatında bir, nasıl evlilikte bir naneye benzemezse, bunun bereketini almak için de insana aşk lazımdır. O aşk-ı ilahiyle bu iman nikahı tutarsa o insan ihsan mertebesine ulaşır. İşte görür o zaman sevap kendisinden miymiş, Allah'tan mıymış. Bütün yaptığı ibadet ve taatın zevki, rızkı hepsi Allah'a mı aitmiş, kendisine mi aitmiş? O zaman görür. Ama bunu görmezden evvel de gayba iman edip, görene de itimat edip yürümeye başlaması lazımdır. Allah Allah Allah diyeceksin, lebbek sadasını işitmesen de. Ama şu kadarını bileceksin, insafın varsa, Allah bana nasip etti Allah demeyi. Bak şimdi otur, dizini kır, namazdan sonra o tesbihatı yap veya namazdayken elhamdülillahi rabbil alemin sözünü söylerken, bu sözün Allah'a ait olduğunu, bedenin, ruhunun Allah'a ait olduğunu düşünerek hamd, tahiyyat, rükû, secde ve tesbih yap. Bak bakalım namazın değişiyor mu, değişmiyor mu? Aa, bu kadar kolay mı? Ne zannettin? Efendimiz'i katletmek için gidiyordu elinde kılıç Hazreti Ömer. Müslümanların en kavisi oldu 40. Müslüman olarak Hazreti Ömer. Bir anlık meseledir zaten bu. Biz kendimiz ileriye matuf yayıyoruz. En önce bunu tevazu zannediyoruz. Ondan sonra da tembelliğe vuruyoruz. Ben 30 sene sonra olurum. 20 sene sonra olurum. Hayır, tehir etme. Şu anda ol. Şu anda başla. Şu anda karar ver. Karar vermen şu anda olsun. Bunu gerçekleştirmek için bazen bir ömür yetmeyebilir. Ama bu kararla yaşarsan bu ömrün bereketi olabilir. İşte Hızır Aleyhisselam o dervişe diyor ki, sen Allah Allah dediğin zaman ne zannediyordun? O en önce sana lebbeyk kulum diyor da sen Allah Allah diye zikrediyorsun. Yani Allah'ın sadası bizi kuşatmıştır dostlar. Allah'ın daveti bizi kuşatmıştır. Allah'ın feyzi, rahmeti, bereketi, nuru bizi kuşatmıştır. Günaha düşmek, Allah'tan uzaklaşmak, gözünü kapamak gibidir. Başının üzerine örtü atmak gibidir. Onları kendin kaldırırsan zaten o senin kapattığın, senin örttüğün şeylerin yerini zaten her yere nüfuz eden ilahi nur, feyiz, bereket ve Allah Teala'nın rızası muhakkak surette sana sirayet edecektir. Senin hilelerin, Mesnevi şöyle devam ediyor. Senin hilelerin ve çare aramaların bizim cezbemizdir ki, seni kendimize çekmemizden, ayağını çözmemizdendir. Yani ben şöyle ibadet edeyim, şuraya gideyim, şöyle öğreneyim, şunu kavrayayım, şunu dinleyeyim diye senin bu kendine göre yaptığın tedbirler var ya, aslında bizim rızamız sana evvelce eriştiğinden bu tedbirleri de biz senin gönlüne düşürürüz. Senin korkun ve aşkın bizim lütfumuzun kemendidir. Senin ya Rabbi işinin altında, ya Rab, ya Rab deyişinin altında bizim lebbeyk, lebbeyk dememiz vardır. Sen Allah'ın lebbeyk demesini mi duymak istiyorsun? Ne kadar Allah dediğine bak. Her Allah deyişin bir lebbeyktir ve selam. Evet. Şimdi cahilin canı bu duadan uzaktır. Cahillik bu duadan uzak kalmaya denir. Çünkü onun ya Rab demesine izin yoktur. Bir zararı uğradığı vakit Allah'a inleyip tazarru etmemesi için ağzına ve kalbine kilit vurulmuştur adeta. Cenab-ı Hak Firavun'a yüzlerce mülk ve mal verdi de o ululuk büyüklük davasına kalkıştı. Ene rabbukumul ala dedi. O kadar mülkü aldı ne oldu? O halde sen ne zannediyorsun? Sen millet fukara olduğu için mi Allah diyor zannediyorsun? Sen o ilim erbabını bir köşeye çekilmiş insanların yanında zikrullahla, ibadetle, taatla meşgul olan insanları, işleri güçleri yok. Fabrikaları olsaydı tabii ki benim gibi uğraşırlardı. Arabaları, pulları, malları olsaydı tabii ki benim gibi yaparlardı. Ne yapsın adam? Parası yok, fabrikası yok, işi yok, gücü yok. Oturuyor orada Kur'an okuyor diye bakıyorsun değil mi? Hayır, hayır, tam tersi. Sen Kur'an okumaya niyet etmediğin için, sen ibadet taata niyet etmediğin için mal, ekmek, nan içinde müstarak olarak yaşıyorsun. Ve gıkın çıkmıyor. Allah diyeceksin ama kursağını haram lokmadan çalıştıramıyorsun. Dolayısıyla mal mülk vermeyişi veya sıkıntı anında Allah deyişimiz bile Allah'ın lütfundandır. Allah Teala'nın bizi hayatta korkutması, ağlatması, ümidimiz, bazen ümidimizin kesilmesi, yesimiz, hüznümüz, fakat neticede hep onu hatırlamamız, Allah Teala'nın aslında kendisini bize bağlayan cilvelerinden başka bir şey değildir. Allah diyene ne mutlu. Cenab-ı Hakk'ın zikrini başka şeylere değişmeyene ne mutlu. Ve bunu hayatının en önemli meselesi haline getirenlere ne mutlu. Allah'ın zikriyle, tesbihiyle inşallah Cenab-ı Hak bizleri merzuk eylesin. Ve salli ala eşrefi ve esadi nuri cemiyil enbiyai vel mürselin ve alihim elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz kıymetli dostlar ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.